Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Fire in the Valley, Michael Sweynel, Paul Freiberger'in kişisel bilgisayarın doğuşunu ve dönüşümünü anlattığı teknoloji tarihi niteliğinde bir çalışmadır. İlk kez 1984 yılında yayımlanan kitap, sonraki baskılarda genişletilerek kişisel bilgisayar çağının sonrasına da uzanır. Merkezinde. 1920'lerde mikro işlemcilerin erişilebilir hale gelmesiyle ortaya çıkan meraklılar, küçük şirketler, bilgisayar kulüpleri ve yeni yazılım girişimleri vardır. Kitap yalnızca Apple ve Microsoft'un yükselişini anlatmaz. MATS, Commodore, Processor Technology, CPM çevresi ve Homebrew Computer Club gibi ekosistemin erken unsurlarını birlikte ele alır. Yazarlar, dönemin aktörleriyle yapılan çok sayıdaki görüşmeye dayanarak teknik yeniliğin kültürel ortamdan ayrı düşünülemeyeceğini gösterir. Amaç, kişisel bilgisayarın kaçınılmaz bir ticari sonuç olmadığını, mühendislik becerisi, paylaşım kültürü, bireysel özgürlük arayışı ve girişimcilik arasındaki tarihsel birleşimden doğduğunu açıklamaktır. Bu nedenle eser, şirket biyografilerinin ötesine geçen, insan merkezli ve eleştirel bir sektör tarihidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak kişisel bilgisayar, büyük kurumların makinesinden bireyin aracına dönüşür. Kitabın temel meselesi, bilgisayarın kullanım alanındaki radikal değişimdir. 1970'ler ve 1970'lerin başında bilgisayarlar pahalı, büyük ve çoğunlukla üniversitelerin, devlet kurumlarının ya da büyük şirketlerin denetimindeki sistemlerdi.
Wire in the Valley, mikro işlemcinin bu düzeni nasıl sarstığını anlatır. İşlem gücü küçülüp maliyet düşünce.
Bilgisayar tasarlamak ve edinmek, daha küçük ekiplerin, hatta evlerinde çalışan meraklıların erişebileceği bir faaliyet haline geldi. Bu dönüşümün önemi yalnızca daha küçük makineler üretilmesi değildir. Bilgisayarın ne işe yarayacağı sorusu da değişir. Hesaplama ve kurumsal veri işleme aracı olan teknoloji, bireysel üretim, öğrenme, İletişim ve yaratıcılık aracı olarak yeniden tanımlanır. Kitap, ilk kullanıcıların hazır bir pazarın tüketicileri olmadığını vurgular. Onlar, makineyi kuran, programlayan, eksiklerini gideren ve birbirlerinden öğrenen kişilerdi. Bu yaklaşım, kullanıcı ile üretici arasındaki sınırın başlangıçta ne kadar geçirgen olduğunu açıklar. Dolayısıyla kişisel bilgisayar devrimi sadece donanımın küçülmesi değil, teknik yetkinin daha geniş bir çevreye yayılmasıdır. Eser, bu yayılmanın daha sonra ticari şirketler tarafından nasıl kitlesel pazara taşındığını da tarihsel bağlam içinde değerlendirir. İkinci olarak,
Homebrew Computer Club, paylaşımcı hobi kültürü ile şirketleşme arasındaki gerilimi görünür kılar, Fire in the Valley.
Homebrew Computer Club'ı erken kişisel bilgisayar hareketinin sembolik merkezlerinden biri olarak ele alır. Bu kulüp, mühendislerin, öğrencilerin, programcıların ve elektronik meraklılarının devre şemalarını, teknik fikirleri ve yazılımları paylaşabildiği bir buluşma alanıydı. Kitabın güçlü tarafı, bu ortamı yalnızca başarılı şirketlerin yetiştiği bir ağ olarak değil, dönemin karşı kültürüyle bağlantılı bir topluluk olarak incelemesidir. Bürokrasiye mesafe, kendi aracını yapma isteği ve bilginin serbestçe dolaşması düşüncesi ilk yılların belirleyici unsurlarıdır.
Steve Wozniak gibi isimlerin geliştirdiği makineler de bu karşılıklı öğrenme ikliminden bağımsız değildir.
Ancak kitap, paylaşım idealini romantikleştirmekle yetinmez. Yazılımın kolayca kopyalanabilmesi, onu üretenlerin emeklerinin nasıl karşılanacağı sorununu doğurur. Bill Gates'in erken dönemde yazılım kopyalamaya yönelik eleştirisi, bu gerilimin bilinen örneklerinden biridir. Bir yanda açık paylaşım, diğer yanda sürdürülebilir bir yazılım işi kurma ihtiyacı vardır. Kitap, sektörün bu ikili yapı üzerinden olgunlaştığını gösterir. Bugün açık kaynak lisansları, uygulama mağazaları ve dijital içerik hakları etrafındaki tartışmalar düşünüldüğünde. Bu erken çatışmanın hala güncel olduğu anlaşılır. Eserin katkısı, ticari başarının topluluk temelli deneylerden tamamen kopuk olmadığını ortaya koymasıdır. Üçüncü olarak, Altair, Apple, Commodore ve CPM tek bir kazanan anlatısının yetersizliğini gösterir. Kişisel bilgisayar tarihi çoğu zaman Apple ile Microsoft merkezli kısa bir başarı hikayesine indirgenir. Fire in the Valley ise sektörün oluşumunda çok sayıda şirketin, ürünün ve standardın etkili olduğunu ayrıntılı biçimde gösterir. MATS tarafından geliştirilen Altair 8800, hazır bir tüketici ürünü olmaktan çok,
yeni bir merak ve üretim dalgasını tetikleyen bir işaret fişeğidir. Alter çevresinde gelişen yazılım ihtiyacı, Microsoft'un ilk dönemini anlamak için de önem taşır. Processor Technology ve Lee Felsenstein. Daha kullanışlı mikro bilgisayar tasarımlarının oluşmasında yer alırken, Commodore farklı fiyatlandırma ve üretim tercihleriyle bilgisayarı daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. Apple'ın yükselişi ise teknik sadelik, kullanıcı deneyimi ve pazarlama gücünün birleştiği ayrı bir örnektir. Kitap, Gary Kildall tarafından geliştirilen CPMI'de erken yazılım standartizasyonunun önemli bir unsuru olarak konumlandırır. Bu geniş çerçeve, teknoloji piyasalarında başarının tek bir buluşa bağlı olmadığını anlatır.
Donanım uyumluluğu, yazılım ekosistemi, dağıtım, maliyet ve zamanlama birlikte belirleyicidir.
Bazı şirketler teknik açıdan güçlü ürünler geliştirse de kalıcı pazar payı elde edemez. Bazıları ise standart yaratma ya da doğru ortaklıklar kurma becerisiyle öne çıkar. Böylece kitap, tarihin yalnızca sonradan baskın hale gelen markaların geçmişi olmadığını hatırlatır. Dördüncü olarak, yazılımın bağımsız ürün haline gelmesi. Sektörün ekonomik mantığını değiştirir, kitapta donanımın görünür heyecanına karşılık. Yazılımın giderek merkezi ve kazançlı hale gelişi önemli bir dönüşüm olarak ele alınır. İlk mikro bilgisayar döneminde makinenin kendisi başlıca üründü. Kullanıcılar çoğu zaman programlarını yazıyor, uyarlıyor ya da topluluk içinde dolaşan kodlardan yararlanıyordu. Fakat bilgisayar sayısı arttıkça programlama dilleri, işletim sistemleri ve uygulamalar bağımsız değer yaratmaya başladı. Altari için geliştirilen Basic yorumlayıcısı, yazılımın donanım satışını destekleyen ikincil bir unsur değil, doğrudan satılabilen bir ürün olabileceğini gösteren erken örneklerdendir. CPM gibi işletim sistemleri de farklı üreticilerin makineleri arasında ortak bir çalışma zemini oluşturarak yazılımın stratejik ağırlığını artırdı.
Wire in the Valley bu süreci sadece bir iş modeli değişikliği olarak sunmaz.
Yazılımın mülkiyeti, kopyalanması ve dağıtımı ile ilgili yeni kuralların ortaya çıkmasına dikkat çeker. Bu kurallar hem genç şirketlerin büyümesini sağladı hem de ilk dönemlerin serbest paylaşım anlayışını sınırladı. Okur açısından buradaki ders açıktır. Bir teknolojik ürünün değeri fiziksel aygıtın özelliklerinden ibaret değildir.
O aygıt üzerinde çalışan programlar, geliştirici ağı ve uyumluluk standartları çoğu zaman daha kalıcı ekonomik güç yaratır.
Günümüzde bulut hizmetleri ve mobil ekosistemlerde görülen platform rekabetinin kökleri kitapta anlatılan bu erken dönemde bulunabilir. Son olarak, post-PC dönemine geçiş, kişisel bilgisayarın özgürleştirici vaadini yeniden tartışmaya açar, genişletilmiş üçüncü baskı. Anlatıyı klasik masaüstü bilgisayar çağında bırakmaz. İnternetin, dünya çapında ağın, taşınabilir cihazların ve bulut tabanlı hizmetlerin yükselişiyle kişisel bilgisayarın merkezi konumunu kaybetmesini de tartışır. Bu bölüm, kitabın başlığındaki doğum ve ölüm fikrini teknik bir yok oluş olarak değil, baskın kullanım biçiminin değişmesi olarak anlamayı gerektirir. Bilgisayar gücü ortadan kalkmaz, fakat tek bir masaüstü makinesinde yoğunlaşmak yerine ağlara, ceplerde taşınan cihazlara ve uzaktaki sunuculara dağılır. Yazarların ilgilendiği asıl soru, bu geçişin kişisel denetim üzerindeki etkisidir.
İlk mikro bilgisayarlar, kullanıcının cihazını açabildiği, değiştirebildiği ve programlayabildiği bir bağımsızlık fikri taşıyordu. Daha kapalı mobil ekosistemler ve bulut hizmetleri ise, kolaylık, sürekli bağlantı ve düşük teknik eşik sunarken, veri ve yazılım üzerindeki denetimi büyük platformlara kaydırabilir.
Kitap bu nedenle açık kaynak ile mülkiyetçi yazılım arasındaki tartışmayı da daha geniş bir özgürlük ve güç meselesi içinde değerlendirir.
Bu yaklaşım eseri nostaljik bir bilgisayar tarihi olmaktan çıkarır. Okur, bugünkü dijital araçların tasarımında hangi tarihsel tercihlerin sürdüğünü ve kullanıcı özerkliği konusunda hangi ödünlerin verildiğini daha iyi değerlendirebilir.
Sonuç olarak Fire in the Valley, bilgisayar tarihiyle ilgilenen okurlar için olduğu kadar, günümüz teknoloji şirketlerinin nasıl ortaya çıktığını daha geniş bir çerçevede anlamak isteyenler için de güçlü bir başvuru noktasıdır. Yazılım geliştiriciler, girişimciler, tasarımcılar ve teknoloji politikalarını izleyenler. Bugünkü platform ekonomisinin temel sorularının erken mikro bilgisayar çağında nasıl belirdiğini görebilir. Kitabın pratik yararı, başarıyı tek bir parlak fikre ya da tek bir kurucuya bağlayan basit açıklamalara karşı daha sağlam bir bakış sunmasıdır.
Ürün, topluluk, standart, dağıtım, maliyet ve fikri mülkiyetin birlikte çalıştığını gösterir. Entelektüel yararı ise teknoloji, kültürden ve siyasetten bağımsız kabul eden yaklaşımları sorgulatmasıdır. Kişisel bilgisayarın yükselişinde mühendislik kadar karşı kültür, paylaşım alışkanlığı ve kurumsal otoriteye duyulan kuşku da rol oynar. Benzer teknoloji tarihlerinden ayrıldığı nokta, yalnızca sonradan devleşen Apple, Microsoft ya da IBM gibi kurumlara odaklanmamasıdır. MTS, Commodore, erken bilgisayar kulüpleri, CPM çevresi ve çok sayıda daha az bilinen aktör anlatının asli parçalarıdır. Ayrıca yazarların döneme yakınlığı ve öncü isimlerle yaptıkları görüşmeler kitaba belirgin bir tanıklık niteliği kazandırır. Genişletilmiş baskının post-PC dönemi değerlendirmesi de eserin tarihsel kapsamını günceller. Sonuçta kitap, kişisel bilgisayarı bir cihazdan çok, kullanıcıların güçlenmesiyle piyasa denetimi arasındaki değişken ilişkinin tarihi olarak okur. Destek olmak isterseniz Michael Swain kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.